bu toplumda kibirin fert ve toplum üzerindeki etkisini, yani aliminden tabanda, yani bir halka kadar kibirin toplum üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? Olumsuz etkilerinden.
Şimdi eğer kibirden söz etmek gerekiyorsa önce bir kibrin tarifi. Sahip olduğu bazı değerlerle sahip olduğu bazı farklılıklarla, bu ne olursa olsun, bir başkası üzerinde üstünlük taslama, gelen hakkı buna sebep reddetme. Ve hadis-i şerifte kibir batılul hak, hakkı iptal etme anlamında kullanılan her şey kibir. İbn-i Mesud'den gelen bir hadis-i şerifte men kâne fî kalbihi mithkâle habbeti hardalin minel kibri ayeti geliyor. Her kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir varsa o cennete giremez. Kibir ise öncelikli olarak Allah Azze ve Celle'nin meleklere secde etmesini emrettiği, Adem'e secde etmeyi emrettiği meleklerden iblisin konumudur. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin. O kibirlenerek secde etmekten imtina etti ve kafirlerden oldu. Burada kibirlenme sebebini secde etmekten imtina. Secde etmekten imtina ona kafir hükmünü koydu. Ama secde etmekten imtinaya sebep kibir zikredilmiyor. Sadece başka bir ayeti kerimede مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ İki elimle yarattığıma secde etmeni emretmiş olmama rağmen buna mani neydi diyor. O da diyor ki beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Ateşten yaratılmayı topraktan yaratılmaya daha üstün. Bununla ona saygı duyulmaması, secde edilmemesi gerektiğini. Halbuki doğru. Aslen iblis belki yaratılış itibariyle Adem'den daha eftal faziletli olabilir. Ama az önceki okuduğum ayette de iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene emretmiş olmama rağmen secde etmene mani ne? Şimdi burada Allah yarattığım Adem'e demiyor. İki elimle yarattı. Her şeyin yaratıcısı Allah olmasına rağmen birçok şeyi ol demiş ve onlar yaratılmışlardı. Ama Adem'i eliyle, elleriyle yarattığını söylüyor hakikaten. Bunda bir üstünlük var. Önce bunu vurguluyor. Bu da önemlidir. Sana emretmiş olmama rağmen. Burada Allah'ın emrine itaat mevzu bahis. Kime secde ettiğin önemli değil. Bazen biz Kur'an'da, sünnette gelen, sabit olan ibadetlerin keyfiyetini Allah böyle emretti diyerek vurgularız. Onu terk etmekle onun üzerinden giyilecek hükmü, irtikab edilen günahı biz düşünmeyiz. Böyle olduğu zaman mesela ben diyor namazda şunu yapmasam ne olur? Her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse böylece kılar. Resul yaptığı için bunu yapıyor. Düşün elleri böyle koysaydı namazda biz böyle koyduk. Bizim için bunun nasıl olduğu önemli değil. Bunun Allah ve Resulü tarafından emredilmiş olan bir şey olması önemlidir. Şimdi bu ibadetlerden herhangi birine ne olursa olsun bir secde. İblis bir kere emredilmişti ve bir kere isyan etti. O da bir secde Müslüm'de kardeş-i şerifte diyor ki ezan okunduğunda şeytan kayıplanarak der ki yazıklar olsun bana. İnsanoğlu namazla emrolundu, secde etti, itaat etti ve cennet onun oldu. Ben secdeyle emrolundum, isyan ettim ve ateşte benim oldu diyor. Bu bura وَفَسَقَنْ اَمْرِ رَبِّ Allah'ın emrine karşı durdu, diklendi diyor. Burada katiyetle iblisin Allah'ı inkar etme gibi bir fiili yok. Aksine Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul eden, onun emrettiğini bildiği halde kibir buna mani. Hadis-i şeriflere baktığınızda kibre sebep olabilecek her şey ne olursa olsun eğer akıbeti kibirse, tekebbür etmeyse, böbürlenme ise, tamam mı? Bu mutlak yasaklanan şeydir. Sadece sebep olduğu isyana göre onun cürmü vardır. Eğer o kibir secdeden alıkoyduysa ona göre bir günah. O kibir birisine mütevazi davranmaktan alıkoyduysa ona göre günahı vardır. İnsanlar üzerinde hava atmayı gündeme getiriyorsa, derslere dikkat ederseniz şöyle bir söz kullanılır. Allah'ın size, bize ihsan ettiği bazı şeyleri başkaları üzerinde farklılık, üstünlük olarak kullanmayın. Bunun bir nimet olduğunu düşünün ve Allah'a şükretmeniz gerekir. Ha, onlara bak şimdi, bir zaman biz de onlar gibiydik diye bilmelisiniz. Şimdi eğer kısa bir cevapla geçiştirmek gerekirse, o kibrin, günahın, günahla kibirle irtikab edilen günah ne olursa olsun, hatta yürürken bile böbürlenerek, kabararak yürümemeyi, mütevazi bir şekilde omuzlar düşük öne doğru, yani havalanarak değil böyle, konuşurken konuştuğun insanın yüzüne bakmayı, çünkü konuşurken insan nasıl kibirlenir, o buradayken ben böyle yapıyorum veyahut böyle dersin, bu nedir gibi havada kibirlenmeyi ima eden ne olursa olsun kibirdir, sebep olduğu günaha göre de o nispetle bir cürüm. Bu kibirlenmenin yayıldığını düşünün. Hele kibrin ilim ehlinde gündeme geldiğini düşünün. Bazen denilir, kibirinden dübürü görünüyor. Ha, bu ne anlam taşır? Kibirlenilmenin bile sahip olunması gerektiği bir altyapı var. Neyin var da kibirleniyorsun diye. Ama ilim ehlinin kibirlenecek bir ilmi var. Allah göstermesin, bunu kibre kullanırsa bu çok kötü.
Yani şeytanın en çok oynayacağı kimseler.
Oynayacağı kimselerden olabilir. Bunu mesela biz ilim ehlinin, ilim talebesinin, Müslüman birisinin bulunduğu ortamında, ferdi aile, etrafındaki komşuları ve bir toplumu düşünün. Sinsi olarak insanda işleme geçen birçok şekli olabilir. Bazen öyle olur ki kibir, batılsa ki batıl, batılı insanlara güzel gösterme, hak ile karıştırarak sunmakla mümkündür. Bazen hak olarak bilinen bir şeyin içinde insanı daha tehlikeli kibre götüren bir şey olabilir. Derslerde dikkat iyi dinlediyseniz şöyle bir misal veririm. Birisi isim vermiyor. İmam mahfilinden çıkıyor. Kürsüye doğru vaaz etmeye giderken halk ayağa kalkıyor. Ona yol açıyor. Kürsüye çıkınca da diyor ki bu kıtmir ayağa kalkınma layık değil. Burada görünüşte bir tevazu var. Ama korkunç bir kibir var, riyakarlık vardır. O insanlara eğer yaptıkları fiillerinden dolayı bir ikazda bulunmak istiyorsan, cemaat, Allah Resulü bile kendisi için ayağa kalkılmayı yasaklamıştır demek gerekir. Heh, bu doğru olandır. Halkın ayağa kalkması belki o insanlar için ilk halde bir önem taşımaz. Mesela Allah Resulü kendisine ayağa kalkılmayı yasaklıyor ama kendisi Fatma'ya, Ebu Bekir'e, Osman'a ayağa kalkıyor. Bu ne anlam taşır? Allah Resulü gibi birisinin kızına, damatlarından birisine, evine gelen misafirine ayağa kalkmanın bir tehlikesi yok sonuç olarak. Kötülüğe götürmez. Ama Resul'e ayağa kalkılırsa bu olmaz. Belki başlangıçta kötü değil. Çünkü asıl olarak kötü olsa, ayağa kalkmak asıl olarak kötü olduğu için yasaklandı dersek, Resul'ün de bu sefer damadına, kızına ayağa kalkmaması gerekir değil mi? Aslen bu kötü değil ama kötü işler yapma sebep olabilir. Bir ilim ehli için ayağa kalktığında o bu meselede toplumu kontrol edemediyse Resul etmiş, hatta sahabe diyor ki Allah Resulü yanımıza geldiğinde ayağa kalkmak için can atardık ama bizi yasakladığını bildiği için hiçbir kimse yerinden kıpırdamaz, sadece ona yer açardık diyor Ahmed bin Hanbel'in Müsned'indeki hadis-i şerifte. Anlatabildim mi? Onun için bence günahı sordun sonra kibre, ama kibir belki bu toplumda veba gibi bulaşıcı bir hastalık.
İstisnasız herkese bulaşmış.
Herkes sahip olduğu bir şeyle bulaşıcıdır derken bulaşmıştır, yayılıyor durmadan. Önüne kimse geçmiyor ve karantinaya da alınmıyor. Bazen farkındaysanız ufak tefek görünen sözler için bile benim bazı arkadaşlara hafifçe şöyle bir bakıp diklendim, ya maşallah sen diyorum ya. Ben yaptım, denettim sözünü. Ben hemen hemen işte kullanmak istemem ve kullanmıyorum. Onun için Allah-u Azze ve Celle devamlı en uç noktada örnek verdiği Resulü için bile Resul için örnekler verir. O size sizden daha çok merhametli, şefkatli. Bu onun niteliklerindendir. Ama Ali İmran suresinde diyor ki فَبِمَ رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin onlara yumuşaklığın, Allah'ın sana olan bir lütfu, sen becermedin bunu. Çünkü benim becerimle elde ettim derse Allah göstermesin, boş olmaz. Bazen insanlar yaptıkları işlerle ben yaptım etme havasına giriyorlar. Bunda da farklı bir kibir olabilir. Rabbim ihsan etti veyahut la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani ne ben gücümle ne de becerimle elde ettim. Bu Rabbimin sadece bana bir ihsanıdır diyebilmelisin. Bazı sözler ağza göre de değer taşır, ağza göre de bir yükümlülük getirir. Yani bir suç karşılığını getirir. Ve ağza göre de o değerli bir kelime olur. Yerine göre. Onun için Allah Resulü hiçbir şekilde kibre geçit vermemiş. Allah da Resulünü uyarmış ki Resulü bunu yapacak birisi değil. Ben kendi becerimle bunu elde ettim. Hatta en uç noktada siz hiçbir zaman şu yaptıklarınızla Allah'ın size verdiklerinin bedelini ödemiş sayılmazsınız. Yaptıklarınızın hak ettiği karşılık değil bu. Yaptıklarınıza verilen Allah'ın size bir lütfudur. Siz de mi diyor? Evet ben. Onun için bizim üzerimizdeki lütfu ihsanı bizim bir başkaları üzerinde üstünlük şeklinde kullanmamız büyük bir cürüm olur. Bence İnsanlığın ilk belası ve musibeti hele bu kibirle gündeme gelmiştir. İblisin Adem'e secde etmeyişi. Mesela bakın, Adem'in Allah-u Azze ve Celle'ye ilk isyanı, yasakladığı şey hakkında hiçbir suç belirtilmemişti. Bunu yaparsanız böyle olursunuz demiyor. Sadece bu ağaca yaklaşmayın diyor. Doğru mu? Yaklaşırsanız şöyle şöyle olur demiyor. Sadece şeytan gelip ifsad ederken, bildiniz mi Rabbiniz bu ağaca yaklaşmayı neden size yasakladı? Çünkü o ağaçtan yerseniz ya iki melek olacaksınız veyahut ebedi cennetlik olacaksınız diyor. Burada gösteriyor ki şeytan insanı ifsad ederken hep batıl tasvir ederek gelmez. Hak suretinde göstererek, hele bir de buna hak olan bazı şeyleri katarak gündeme getirirse bu daha da tehlikeli bir boyut oluşturur. Onun için bizim kibri iyi bilmemiz, kibre sebep olan sorunları bilmemiz. Hele bu toplumda yaygın hale gelmişten düşünün, eğittiğiniz bir çocuğu, sizin ailedeki konumunuz o çocuğa verdiğiniz, o çocuğun devamlı başkalarından üstün olduğunu ona telkin etmemiz o çocuğun bir hava atmasına sebep olur. Buna babasının parası sebep olmuş olabilir. Babasının mevkii de sebep olmuş olabilir. Çocuğun zekası da, sen onlardan daha zekisin sözü, o çocuğun başkalarından kendisini üstün görmesine sebep olur. Halbuki üstünlük kazanılan, sadece Rab'de sunulan bir şeydir. O da ibadetlerle üstünlük kazanman değil. Allah'ın nezdinde senin faziletli birisi olmanı tescil eder. üstünlüğü insanlar nazarında kabul ettirmek, onlar nazarında tescil ettirilmesi gereken bir hareket olarak görmemiz gerekir. Kitab-ül Edep dediğimiz edep, ahlakı işleyen kitaplara baktığınızda hemen hemen istisnasız hepsi kibirden sakınmanın faydalarını, kibrin zararlarını nitelendirir. Hatta elbiseyle uzun böyle paçadan aşağı inerek gezmenin, mesela ben uzun paçalı bir pantolonda pek kibri görmüyorum. Ama şu Suudluların giydiği uzun kamis var ya, bunda acayip bir kibir havası var. Ha, bizde de elbisede kibir başka bir şeklinde olabilir. Ama bunda kibir var. Eğer böyle bir şey olmasaydı Allah Resulü elbise kulunun burnu yerde sürtülsün demezdi. Demek ki elbiseye kul olmak diye bir şey var. Bunlar kibre sebep olabilecek şeylerdendir. Onun için herhalde bu mevzuda sakınmamız gereken ibadetteki gündeme gelen kibir, muameledeki insanlar arasındaki ilişkilerde gündeme gelebilecek kibir, eğitirken çocuğa telkin ettiğin kibir. Düşün, eğitirken çocuğa telkin ettiğin kibir, onda gelişecek olan her şeyin mayası olabilir. Allah'a kullukta kibirlenme gibi bir şey ortamına kadar da gidebilir. Anlatabildim mi? Onun için bizim kulluğumuzdan kibirlenerek imtina edenler yarın cehenneme küçültülmüş olarak gireceklerdir. Demek ki ibadetten imtina önce kibirle gündemlenir. Ondan sonra ibadetten imtina rızk endişesiyle gündeme gelebilir. Ama kibirlenme rızk endişesinden daha önce gündeme gelmiştir iblisler.
Allah Resulü Necm suresini okuduğunda herkes secdeye kapandığında oradan birisinin çakıl taşını alıp alnına sürmesi, bu bana kifayet eder.
O secdede ekseriyetle yani kilavetlerinde gündeme gelen bazı insanlar ondan imtina ederler. Bu basit bir secde değil. Allah'ın emirlerine inkiyat duyma, nehilerinden sakınma gücü hissedebilmedir. Allah'a karşı kendisini devamlı küçük hissetme,
aciz,
fakir hissetme, ona muhtaç hissetme. Bu şimdi öyle bir gündeme oturur ki insan devamlı Allah'a karşı kendisini muhtaç hissederse insanlardan bazılarının da kendisinde ihtiyacı olabileceğini düşünür. Bunu anlatabildim mi? Hastalandığında bu hastalığın kendisinde de olabileceğini düşünmeli. Bir hasta gördüğünde. Onun için tevaziye giden, kibirden alıkoyan her şey meşru bir malzemedir. Ve bunu kullanmak gerekiyor. Aksi ise
ibadette kibir. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi anlatılan malumatta toprakta, üzeri ise hurma lifleriyle kapatılmış bir yer. Bugün mescitlerin süslenmesinden tutun da içlerinin nakışlanması, bu da insandaki bazı şeylerin değişmesinden dolayı değil mi? Yani kibir duygusu
şimdi,
artık
şimdi öyle şeyler vardır ki Allah Resulü ashabına gelecekteki vuku bulan şeyleri anlatır. Evet, yani. Açlıklarında der ki öyle günler gelecek ki diyor, yemek çeşitleriyle geçineceksiniz. Halbuki o zaman da bir tek yiyecek de bulamıyorum. Çok yiyeceğin olması büyük bir nimet olarak düşünülmeli. Büyük bir nimet olarak düşünülmeli. Nimet insanda ziyadeleştikçe şükrün acizliği de gündeme gelebilir. Nimetlere gark olduğu zaman bunların bir lütuf olduğunu düşünmez, şükretmek de aklına gelmez. Bizim ortamımızda en çok şükreden kimdir? Fakirler. Neden? Devamlı ihtiyaç duygusu gündeme geliyor. Her gün karnını dosdoluğundan, mesela rızk meselesindeki zikrettiğim sebeplerden birisi, bence devlet memurluğu bazen çok kötü. iş garantisi var, ihtiyaç duymaz. Sabah evden çıkarken Allah'ım bana hayırlı rızıklar ver, eşi de hayırlı işler, Rabbim hayırlı rızıklar versin diye dua etmezler, değil mi?
Önemli de bulunmuyor.
Ama ticaretten uğraşan birisine bak denilir bu. Ticaret devamı bu duaya seni müstahak kılar. Hasta olmayan birisinin ellerini kaldırıp Allah'tan şifa istemesi mümkün değildir. Bazen acizlik gördüğümüz, noksanlık gördüğümüz birçok şey bize bazı şeyleri unutmamada vesile olur. Zengin birisinin her gün sofrasından hiç kimse olmadan yanında benim imkanlarım boldur, bir sürü yemek hazırlarım, size ikram ederim ama Bismillah derim, duyururum. Bir zaman Şeyh Bedrüddin'i biz Londra'ya götürmüştük. O zaman da bu Beşşar diye birisi, çünkü Saddam Şialara karşı reddiye yapanların hepsini destekliyordu. Bu Beşşar da Şialara karşı kitap yazan birisiydi. Bununla biz İngiltere'de bir otelde, Londra'da bir otelde buluştuk. Bu şimdi kelli felli birisi, ortamın adamı. Hemen dedi ki ya yer oturalım, sünnetmiş dedi. Yok dedim, yer oturmak illa sünnet değil dedim. Getirdim sandalyeyi, Şeyh Bedrüddin'in altına koydum, Şeyh buraya otur dedim. Şimdi o bunu neden yapıyor? Bizim yanımıza o havaya girmesi gerektiği için.
Diye.
Sünnet olsa o düşüneceği birçok sünnet var o ana kadar. Ben Bismillah diyorum, herkes duysun diye. Elhamdülillah diyorum, herkes duysun diye. Ama gariban birisi bu besmeleyi çekerken farklı şeker. Elhamdülillah derken de çok farklı şeker. Bence bazen imkan sahibi olmakla bazı şeyleri de kaybettiğimizi düşünmeliyiz. İmkan sahibi oldukça o zaman daha farklı onun hamdini yapmalıyız. Yani Allah'ın ihsan ettiği nimetlere şükrü unutunca kibirlenme başlar. Sanki sen kendin gücünle kazandığını düşünürsün. Bunun bir lütuf olduğunu bilmezsin. Öyle insanlar vardı ki Müslümanların dışında bir suyun bile nimet olduğunu unutmuştur o. Ama defaatle Kur'an'da hatırlatılır. Bir gün kalkıp bakmışsınız ki diyor, yerin dibine geçirilmiş bunu, kimse de çıkarıp verecek diyor. Bence bu kibir dediğimiz şey insanlığın büyük bir belasıdır. Hele bu Allah'a karşı çok kötü bir şey. O geçiştirilecek bir şey değil. Ama sen günahın fert ve toplum üzerindeki etkisi dedin ve hemen kibire geçtin. Bunu ben
hocam, yani kibir de bir zulüm değil midir? Günah değil mi?
Belki bir tür günahın işlenmesinde amildir kibir.
Sebeptir.
Sebeptir. Yaptırım iş gücü ol.
Yani bir fertte ve toplumda birçok etkilere sahip.
Tabii.
Mesela
hakkı kabul etmede mesela en büyük mani kibirdir. Şimdi ben senelerce sizi eğiteyim. Siz benim bir hatamı bulun. Bu kadar insanın içinde Ebu Said hata ediyorsun deseler bunu kabul kolay mı, zor mu? Ha, bunun zorluğunu önceden bilirsen, hazırlanırsan tedbir alırsın buna. Ben hakkı kabul ederim diye kaba atarak değil. Bazı şeylere önce boyun eğdirmelisin. Kendini şartlandırmalı.
Hazır olmalı.
Tabii. Bir yerde hazır da olmalı. Ama hazır olma tetikte bekleme, pusuda bekleme değildir. Hakkı kabul etmede sana kolaylık verecek işleri yapman gerekir. Mesela bugün mü dedim, biz hiçbir zaman haktayız, doğru yol üzereyiz demiyoruz. Neden? Bu bir iddiadır. Doğru yolda olduğunu ispat et yaptığın şeylerle. Konuştuğun şeyi, yaptığın şeyin delilini ispat edersen, sen doğru yolda olduğunu ispat edersin, iddia etmezsin. İddia devamlı boşa çıkabilir. Ondan sonra kemikleşir, bir doğruyu, doğruyu, ben doğru düşündüm, ben iyi görürüm tipinde gider.
Belki ispat edemezsin.
Edemezsin de zaten, ispat etmenin bir anlamı kalmaz senin nazarında. Bu nedir mesela? Müslümanlara hatalarıyla beraber yaklaştığın zaman kendi geleceğini hazırlıyorsun.
hocam, peki ıslahı için nasıl bir çalışma olmalı?
Bence ferdi ıslahtan başlama en güzelidir.
Yani bir ferdir. Yani ilk önce...
Ferdi ıslah en güzelidir. Toplumda muslih görünen, ıslah ediciler görünen önce kendisi. Evet. Ben sana kardeş diye anlatmadığın evvel ben yaşamam. Değil mi?
Demiştim.
Bunun içini ben doldurmalıyım kardeşlikle. Müslüman, Müslümanı kardeşine bağışlamalı derken önce ben bağışlamalıyım.
Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı...
Ben sabretmeliyim. Ben tahammül etmeliyim. Devamlı ben sana eziyet ediyorsam... Sabreden ben miyim, sen miyim? Eziyet edilendir sabreden. O zaman ona sabırlı deniliyor.
Hükmü mahiyetidir. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... İşte ben elbisenin en güzelini giyer, topunun en güzelini sürünürüm dediğinde bu da mı kibirdendir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor.
Ebu Bekir diyor hıyala ile gezme meselesinde. Allah Resulü ben de böyle yapayım, sen onlardan değilsin.
Değil.
Şimdi dediğim gibi bazı şeyler bazı insanlarda net. Bazı sözler kibir estirir. Kibir estirir.
Peki hocam, mesela siz konuşurken ben desem ki Ebu Said Amma'da kibirli konuşuyor. Yani buna sebepsiz misinizdir, ben miyim?
Şimdi eğer ben onu gösteren bir şeyi sergilemişsem benimdir. Onunla mesela bazen şöyle diyorlar. Ebu Said, sende biraz kibir var. Ya bunu bir açar mısın? Kendinden emin konuşuyorsun. Şimdi insanın kendisinden emin konuşması kibir değil. Onlar eminlikle kibiri karıştırıyorlar. Eminlik bizde neyden kaynaklanıyor? Biz yaptığımız her şeyi %100 naslara dayandırma gayreti içerisindeyiz. Ama bizim gayretimizin neticesi %80 olabilir. %20 bir hata payı vardır. Bizdeki eminlik bundan. Neden? Bizim burada eminliğimiz kitap, her şeyimizi kitap sünnete dayandırmaktan kaynaklanır. Hocamız dedi, falan dedi, filan dedi diye değil. Hocaların da bazı şeylerde, mesela Şeyh Albani'nin fıkhi bir meseledeki görüşüne bizim güvenimiz ile hadis hakkındaki hükmündeki güvenimiz aynı değildi. Bunu anladınız mı? Hadis hakkındaki güvenimiz dolu dolu, neden? Şeyh Albani bir hadisin hükmünde %5 hata yapabilir.
Sahih dedim.
Ama ben yapsam %60 hata yapabilirim onda. Fıkhi meselede sahip bir nasla ters yönünü gördüğümde ben ona sebep Şeyh Albani'nin görüşünü almam. Ama hadisteki düzen daha başka. Bazen insanlar nezdinde aceleci olmama. Mesela benim arkadaşlardan birisine bir kitap hakkında söylediğim bir söz var. Bazı sözleri, yazıları ortaya dökmeden evvel önce bilen birisiyle istişareye başlar. O kitaptaki hataları birisi saymaya başlarsa 5-10-20, herkes o kitabı alıp kenara atar. Her söylediğinde yanlış sıklaşmaya başlarsa, ya yine mi yanlış söyleyecek, boşver başkasına sorayım der, onda güven olmaz. Onun için bilmiyorum, bu mesele hakkında yeterli malumatım yok, bakmam gerekiyor demen en evla olanıdır. Bakayım ondan sonra konuşayım demen gerekiyor. Ondan bazen o gibi hatalardan dönmek zorlaşır. Anlatabildim? Sorun bu. Bizim yani kitap sünnetle amel eden, tevhidi çizgi üzerinde bulunan, olduğunu söyleyen arkadaşların her meselede istisnasız örnek olmak gerekiyor.
Baştaki insan.
Bizim. İlimde tevazuyu önce bizim göstermemiz gerekiyor. İlmin gerektirdiği gayreti bizim göstermemiz gerekiyor. Öyle mi?
Öyle olmaz.
Müsamaha ise bizim. Kardeşlik de bizim. Kardeşlik sana vacip de bana müstahap değil.
Peki kardeşliği kuramamamıza sebep de mi kibir?
Tabii.
Yani bunu yapamayan insanlar
kibir derken şöyle demek gerekir. Şeytanın kullanacağı malzemelerin bizde çokluğuna sebep şeytan rafa koymuş gibi bizdeki malzemenin birisini alır, onu bizim aleyhimize kullandırır. Mesela senin birisiyle arandaki olan bir sorunda hakikaten %100 haklısın. Ama o sorun tevhide zarar veren bir sorun değil. Şeytan bunu kullanarak senin tevhid ehli kardeşini itmene sebep olabilir. Onun hakkında hakaret var, çok çirkin sözler söyleyebilirsin. O hata yapmıştır. %100 haksız, sen haklısın. Ama sen bu haklılığı şeytanın gayretiyle batıla kullandın. Bunu yapmamak.
Haktan gelen kabullenmemek mi oluyor?
Şimdi tabii.
Veya hayata geçirememek.
Şimdi şunu şöyle diyelim. Tabii aslında hoş olduk geride açman. Diyelim ki tevhide zarar veren bir sorun yok. Ama farklı bir sorun var. Arada müşkülat yaşadık. Her şeye rağmen ben onunla kardeşliği korumuyorsam koruyamamama korumamama var.
Korumamama.
Şimdi korumamayı hemen akla getirmek istemiyorum çünkü kasıt olur. Buna kinine hakim olamama olabilir. Kızgınlığının tadı tevhidin hatırını tercihle arada kalıyor. Kızgınlığın tadı mı? İçini boşaltma mı? Tevhidin hatırı mı? Hangisi tatlı? Bizim toplumumuzda ekseriyetle kızgınlığını giderme. Onun tadı daha tatlı. Değil mi? Benim şu an çok çok kızdığım birisi tutup benim evime gelip benim kapımı çalabilir mi?
Çalar.
Mümkündür. Kötü kasıtla da gerek. Kucaklayıp kapıyı atabilir mi? Haklıyken haksız konuma düşerim. Allah'a dile gelmişse hoş geldin sefa
geldin.
40 az olur. Birkaç kahvenin bile 40 senelik hatırı var. Acaba biz bunları denklemeliyiz. Burada ben bu gibi sorun bana sorulduğunda ben müdafaa ediyorum ama olmamalı.
Yapılmamalı.
Ben ömrümde bir kere bu Mehmet Fatih denilen adamı buradan defol git dedim. Ve daha hala bunu ben dememeliydim diyorum. Bunu ben dememeliydim. Değil mi? Kendisi kalkıp gidebilirdi. Biz bize yakışanı iyi bilmeliyiz. O zaman ben kızgınlığımı gideriyorum konuya kovduğumda. Ama tevhidin hatırı kenarda kalıyor. Allah göstermesin bu işin içinden çıkılmak vaziyete gelince bizim toplumumuz ihtilafın içinden çıkamayınca ne yaptılar Hüseyin?
İhtilaf rahmettir.
Gösterdi. Bari bu ihtilafı def edemiyoruz. Buna rahmet diyelim. Nefsiyle bu gibi şeyde kalan bir adam en sonunda tekfirin ucuna da yaklaşır ha. Kendini mazur göstermek için bu benim tevhid kardeşim değil deyip itebilir. Ama buraya kadar geleceğini kimse düşünemez biliyor musun? Şeytan da birdenbire orayı göstermez.
Adını.
Bu sefer kendisinin haklılığını daha çok ispat etmeye çalışır. Bu da şeytanın kullanacağı bir malzeme olur. Dediğim gibi o Muhammed Fatih dediğim adam bana kafir dediğinde ben kendimi tatmin etmeyi sensin lan kafir derim. Ama buna hiç ihtiyaç yok değil mi? O sıfat bende yoksa zaten o kendiliğinden o çukura düşüyor mu kendi hükmünü vermiştir bu biter. Biz tevhid ehli olarak kitap sünnetle amel edenler olarak bu mevzuda birbirimize nasihat ettiğimiz kadar şu an şunu tahmin etmiyor musunuz? Ben bile bu mevzuda şu an nasihat eden birisi olan görünürken ben söylediklerimin tamamını %100 yapan birisi miyim? Ben bunu kiminle yaparım? En akıllısı Hamza dayı, o da kasıkta bağlı olursa en akıllısı Hamza dayı, o da kasıkta bağlı. Ben etrafımda böyle bir konumda birisine kızdığımda Ebu Said bu sana yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Yeni insanlar isterim değil mi beni kaza getiren. Ona sen yüz veriyorsun. O senin yüzünden böyle oluyor. bu dost değildir. Bak dost sözü değil bu. Dost insanı kötülük yapmaktan alıkoyan insandır. Biz etrafımızda böyle dost bulmalıyız. Veyahut hakkı beraberce yaşayabilmek için destek olmak zorundayız.
Allah'ın hesabını rahmet etsin.